Entire Diet Foodie Podcast'ına hoş geldiniz. Ben İrem, yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Kendim 20 yıl kadar yeme bozuklukları çektikten sonra iyileştim ve herkesin, isteyen herkesin iyileşebileceğine canlı gönülde inanıyorum. Bu podcast'te yeme atakları, kısıtlı yeme, bulumia yani yediğimizi kusma, sezgisel yeme ve diyet kültürü hakkında dobra dobra konuşacağız. Ama tabii bu konuşmalar hiçbir zaman psikolojik ya da tıbbi bir yardımı yerini tutmaz. Eğer psikolojik ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız lütfen gerekli araştırmayı yapın ve en kısa zamanda yardım alın. Tekrardan hoş geldiniz podcast'imize. Bugün günlerden 8 Mayıs Çarşamba günü ve bugün çok şeker bir konuğumuz var podcast'te. Şeyma Atasoy, diyetisyen Şeyma Atasoy. Ben Şeyma'nın paylaşımlarını Instagram'dan görüyordum ve çok beğenerek izliyorum Şeyma'yı, takip ediyorum. Gerçekten halkımıza diyet kültürünü baştan tanıtan bir diyetisyen bence. Bize beni kırmadı, davet ettim Şeyma'yı buraya, beni kırmadı, kabul etti davetimi. Ve bugün konuğumuz, hoş geldin Şeyma, nasılsın?
Çok teşekkür ediyorum.
Kendini kısaca tanıtabilir misin? Şeyma Atasoy, adın soyadın.
Evet, ben diyetisyen Şeyma Atasoy. 4 yıldır diyetisyen olarak online bir şekilde çalışıyorum. Instagram'da zaten paylaşımlarımızı görüyorsunuzdur. Aynı zamanda 10 seneyi aşkındır da 2 tane lisansa sahip sporcuyum. Aslında benim diyetisyenliğe yatkınlığım oradan geliyordu. Onun haricinde hem sporcu beslenmesi hem de genel olarak sağlıklı beslenme üzerine çalışmalar yapıyorum diyebiliriz.
Peki bu işe diyetisyenliğe seni yönelten ne oldu? Sporculuk mu oldu ilk başta başlatan?
Sporculuk hem de beslenme konusunda ben de birçok kadın gibi aslında çok fazla sorun yaşayan bir kadınım. Yani kızdım daha doğrusu. 13 yaşından beri diyetlerle iç içeyim. Hep annem dedi işte diyetleri görüyorum, diyetleri denemek istiyorum vesaire ve birçok diyet denedim. Gerçekten bildiğiniz bütün şok diyetler olsun hepsini denemiş birisi olarak ve en sonunda artık beslenmenin aslında öğrenmem gerektiğini ve tedavi olurken de kendime yardım etmem gerektiğini düşündüm. Bu şekilde mesleğe adım atmış oldum.
Tedavi olurken dedin, senin de sanırım bir yeme bozukluğu geçmişin var, değil mi?
Evet, çok uzun bir süreç. İki tane yeme bozukluğunun birbirine bağlantılı halde yaşamış olarak önce 13 yaşında anoreksiya nervoza tanısı aldım ve 18 yaşında da bulimiya nervoza tanısı aldım. Anoreksiyadan sonra doğru bir iyileşme prensibi uygulanmadığı için binçlerim bulimiyaya dönüştü. Ve üniversite okurken de tedavi sürecim devam etti. Yine bir meslektaşımdan yardım aldım ve böylelikle aslında mesleğe olan bağlılığım da arttı. Bir şeyleri daha böyle gerçek bir şekilde görebildim. Çünkü mesleğe ilk başladığımda her diyetisyen gibi düşünüyordum. Ama daha zamanla sonrasında gördüğümde aslında beslenmenin insanların psikolojisini nasıl etkilediğini fark etmiş oldum. Hem kendi üzerimde hem de zaten tedavi sürecimde bayağı bir şey deneyimlemiş oldum.
Haklısın. Peki Şeyma, sana şunu sormak istiyorum. Yaz geliyor, Mayıs ayındayız. Herkes diyet yapmanın, hızlı bir şekilde kilo vermenin peşinde. Ve medyada, çok sosyal medyada özellikle çok şey görüyoruz. İşte 3 kilo, 5 kilo bir haftada, şok diyetler. Bunları nasıl karşılıyorsun? Yani şok bir diyet, gerçekten işe yarayan bir diyet mi? Nasıl oluyor bunlar? Nasıl insanlar veriyor bu 3-5 kiloyu bir haftada?
Şimdi şöyle, eğer şok diyetleri işe yarasaydı her sene şok diyet yapma ihtiyacı duymazdık. Esasen temel buradan. Çünkü ben şunu görüyorum, yani sadece Mayıs ayı değil, işte Ocak ayında yapıyoruz hepimiz. Her zaman bir özel zaman, mesela bayram sonrası, bayramdan önce sürekli bir şok diyet. Şok diyetlerdeki temel mantık aşırı düşük kalorilerle birlikte bir anda su atmak. Ama bu şok diyetlerin hani belki şöyle görünüyor olabilir, ya bir kez 3 günlükten ne olacak? Ama böyle şok diyetlerin bir bağımlılık yapıcı tarafı da var. İnsanlar devamlı olarak bu tartıdaki eksilmelere bağımlı oluyorlar ve şok diyet deneme uğraşına gidiyorlar. Ve zamanla hem bozulan psikoloji hem de bozulan bir metabolizma bize hediye olarak geri dönüyor. O kısa süre içerisinde kaybedilen kiloların çok az bir kısmı yağ ama çoğu su. Hatta belli bir miktar kas dahi kaybedebilirler. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle insanların bir haftada 3-5 kilo kadar yağ kaybı sağlaması imkansız diyebiliriz.
Bir de çok moral bozucu, değil mi? Çok büyük bir başarısızlık aslında. Yani insanın kendine olan güveni içinde falan, içinde çok kötü. Yani veriyorsun kiloyu, uğraşıyorsun, savaşa giriyorsun bedenine karşı ve ondan sonra hop bir sonraki hafta geliyor ya da 2 hafta sonra tekrardan verdiğini alıyorsun tekrardan ya da daha
Yani,
fazlasını alıyorsun.
evet. Yani şöyle olay aslında hani verdiğimiz şey su ağırlığı olduğu için atıyorum mesela diyetlerde karbonhidratlar çok kısıtlanıyor. Çok diyetlerde karbonhidrat yok denecek kadar az. Ve haliyle glikojen depoları boşalıyor. Belli bir miktar suyu dağıtıyoruz. Sonra biz normal beslenmemize döndüğümüzde vücuda tekrar daha fazla gıda giriyor. Bağırsağa giren yiyecek miktarı artıyor. Glikojen depolarımız tekrar doluyor. Su attık tekrar su aldık. Yani mesele bu. İnsanlar kendilerini hani tartıdaki en büyük motivasyonları eksi görmek olduğunda böyle diyetleri deneyebiliyorlar. Ama uzun vadede bu diyetlerin geri dönüşü maalesef gerçekten üzücü.
Evet. Bazı diyetisyenler var işte mucize yağ yakıcı kürler mesela. 4 kilo verdik, 2 kilosu yağdan. Ben bunu çok görüyorum. Mucize bir kür var mı öyle bir şey?
Yani eğer mucize bir şey olsaydı şu hayatta su olurdu ki su bile %100 zayıflamaya yardımcı bir besin değil. Yani daha doğrusu bir içecek değil. Mucize bir kür yok. Verdikleri kürlerde aslında hep şu şart koşulur. Kimseye evet her şeyi ye ve bu kürü yap, yağ yakacaksın gibi bir şey değil. Diyet yapacaksın. İnsanlar o küre bağlanarak diyet motivasyonunu sağlıyorlar. Yani evet ben bu kürü yapıyorsam sağlıklı beslenmeliyim, harekette yapmalıyım.
Ha.
Esasen yanında yaptıkları şeyin etkisini görüyorlar. Maalesef medyada diyetisyenlerde özellikle bir yanlış aktarımda bu kilo vermenin ne kadarının yağdan gittiği, ne kadarının sudan gittiği vesaire. Bu tartılardaki okuma çok çok kıymetli. O Tanita dediğimiz tartılardaki
Evet.
okuma çok
Hassas
kıymetli.
tartılar değil mi onlar? Herkeste de yok
%20
onlar sanırım, değil mi?
Yok. %20 kadar hata payı var o tartıların. Çünkü bizim tartıldığımız zaman onlar elektromanyetik bir tartı. Tartıldığımız zaman mesela atıyorum pazartesi günü seansınıza gittiniz. Yine aynı şekilde haftaya pazartesi aynı saatte bütün hafta aynı şeyleri yapmış. Aynı şekilde uyumuş. Mükemmel bir düzen yani robot olmanız gerekiyor ki tekrar tartmanız gerekiyor. Çünkü regl öncesi tartı şaşabiliyor. Yağ kas oranı şaşabiliyor. Uykusuzluk durumunda her şeyde şaşabiliyor. Diyetin değişmesinde bile şaşabiliyor. Basit bir deyişle bir insan vücudunun bir haftada 1 kilo yağ kaybedebilmesi için 7.700 kalori kadar açık yapması gerekiyor. O da ortalama olarak 7 gün için 1.100 kalorilik açığa denk geliyor. Evet, saf yağ kadar bu. Ve yağ kaybı hiçbir zaman lineer de değil. O yüzden bir her hafta işte bu kadar kalori açığı yaptım, bu kadar yağ gidecek de diyemiyoruz. Haliyle hepsi yağdan gitme gibi bir durumu yok ya da devasa kas kazanma gibi bir durumumuz da yok. O tarzdaki yanlış okumalar sonucu oluyor. Ben her zaman en doğru şeyin aynalar ve mezuralar olduğunu söylüyorum. O vücut hiçbir zaman yanılmaz.
Değil mi? Bir de giysiler galiba.
Evet,
Mucizenin içinde falan
kesinlikle.
nasıl hissettiğimiz.
Evet.
Peki konu buraya gelmişken yağ kaybı ve yağ yakımı aynı şey mi?
Yani sosyal medyada bana hani en çok çektiğin şey ne deseler birisi de bu derim kaloriden sonra. Şimdi yağ yakımının temeli anlaşılmadığı için işte bu yağ yakıyor. Yağ yakıcı spor, yağ yakımını arttıralım. Bu diyette yağ yakımı artar. Şimdi yağ yakımı ile yağ kaybı farklı. Yağ kaybı çok uzun vadede yalnızca kalori açığıyla vücudun depo yağlardan enerji ihtiyacını karşılamasıyla oluyor. Yağ yakımı ise vücudumuzun biz yakıt kaynağı vardır vücudumuzun. İşte önce karbonhidratlar, sonra yağlar, en son proteinler. Karbonhidratlar yetersiz olduğuna veya egzersizin işte yaptığımız aktivitenin türüne göre yakıt kaynağını değiştirmesine bağlı olarak değişebilir. Şimdi eğer yağ yakımını arttırmak için sabah aç karnı mesela en çok o örnek veriliyor. Aç karnı antrenman yapın. Vücudumuzda yağ yakımını biz dış etkenlerle arttırdığımızda vücudumuzda hep bir denge vardır. Bu aslında şeydir. Yıkıma girmemesi için bir denge sağlamaya çalışır. Gün içerisinde normalde otururken aslında biz düşük yoğunluklu bir aktivite yapıyoruz. Yağlar yanar düşük yoğunluklu aktivitelerde. Aslında gün içerisinde yağ yakımını baskılar çünkü sabah yağ yakımını arttırdık ve daha çok karbonhidrat yakmaya başlar. Olay tamamen yakıt çeşidi. Yani yağ yakımını arttıran şey tamamen vücudumuzun yağı, bildiğimiz normal yağ, yediğimiz yağ olabilir, kanımızın içerisinde bulunan yağlar, bunları yakıt olarak kullanması. Ama kilo verme anlamında söylediğimiz yağ yakımı için kalori açığı sadece. Yoksa egzersiz ne zaman yaptınız, hangi diyet ne yaptınız önemli değil.
Sabah işte kahvaltı önce kahve içip diye şey yapıp spor yapıyorsun.
Yok hayır
Aç karnına mı
hiçbir
spor
alakası
yapıyorsun?
yok.
Yani
Hiç.
aldığın kalori ve yaktığın
Aynen
kalorinin dengesi.
öyle. Kalori açığı yani bir enerji açığı. Çünkü vücudumuz enerjiyi depolar. Aldığımız enerji fazla ise biz bunu yağ olarak depoluyoruz. Ve depoladığımız yağları ancak vücut bir enerji açığı, ihtiyaç duyduğu anda o depo yağlardan getirir. Ve bu uzun vadede gerçekleşen bir şey. Demin dediğim gibi 7700 kalori çok ciddi bir miktar ve
Çok ciddi bir
kalori
miktar.
açığında da sadece yağ yakmıyoruz esasen. Bir miktar mesela kilo verirken su kaybediyoruz, glikojen depolarımız boşalıyor. Aslında her eksi bize yağ kaybını da göstermiyor. O yüzden dediğim gibi yağ kaybı hem lineer yani sabit bir şekilde gitmiyor hem de kalori açığı gerekli olan bir durum. Ama yağ yakımı tamamen biz vücudumuzun enerji harcama modelini değiştirmesi diyebiliriz fizyolojik olarak.
Peki spor bunun neresinde? Yani yüzde verecek olursan.
Mesela şöyle bizim sosyal medyada çok meşhurdur yağ yakan işte ya da fat burning
Evet.
dediğimiz şeyler. Evet. Mesela nabıza göre antrenman işte düşük nabızlarda yağ yakarız. İnsan arasında ki düşük nabızı işte yürüyüş vesaire gibi şeylerde hani yürüyüş mü koşu mu diye hep çok fazla
Çok
konuşulur ya.
sorulur.
Evet. Bu işte yürüyüşte yağ yakmamızın nedeni oksijenli solunum yapıyoruz. Çok ani hızlı bir enerji ihtiyacımız yok. Yağların yanması daha uzun olduğu için aslında burada yağ yakımının artması buradan geliyor. Mesela koştuğumuzda belli bir nabızın üstüne çıktığımızda çok hızlı enerji kaynağı gerekli ve karbonhidratlar çok hızlı yakılır. Bu fizyolojik olarak sistemde girişleri böyle. O yüzden de egzersiz yaparken yağ yakımını arttıran demek aslında bambaşka. Yani mesela özellikle o fat burning dedikleri şey yağ bile yakmıyor. HIIT antrenmanların çoğu karbonhidrat yakma temelli. Ama insanlar çok devasa kalori yaktıklarında hep yağ yakmışım gibi düşünüyorlar. Evet, yüksek yoğunluklu antrenmanlar günün sonunda daha fazla kalori harcatırlar ama çoğunlukla karbonhidrat kullanırlar. Düşük yoğunluklu antrenmanlar daha az enerji harcatır, çoğunlukla yağ kullanırlar. Ancak bunlar bizde temelde herhangi bir şey getirmiyor. Bizim için sürdürülebilir bir egzersiz modeli ve dengeli bir beslenme ile oluşturulmuş kalori açığı önemli. Yani yağ yakımının hiçbir anlamı yok esasen. Sadece sporcularda enerjiyi mesela biz işte maraton koşucuları yağ yakımı önemlidir onlar için. Çünkü yağı da enerji olarak kullanmaları gerekiyor. Onlar için işte dayanıklılık antrenmanlarında biraz daha düşük nabızda antrenmanlar yapılır. Sadece olay bu.
Evet. Peki bir diğer çok teşekkürler. Çok güzel anlattın bu arada.
Teşekkür ederim.
Bir diğer konuda benim danışanlarım var. Ben de yeme bozukluğu çekerken bunu çok yaptım. Çok sınırlı kalorilerle besleniyoruz. Yani gerçekten bare minimum dediğimiz hani böyle tam hani yaşamaya yeterli kalorilerle besleniyoruz. Bir fazlasını almıyoruz. O zaman ne oluyor peki? Yani bir şeyler yediğimiz anda da onun biraz fazlasını aldığımız anda kilo mu alıyoruz ya da metabolizmamız mı yavaşlıyor böyle az yemeye alışıyor. Yani benim danışanlarım mesela diyor ki İrem ben herkes gibi değilim yani benim vücudum böyle çalışıyor benim vücudum buna alışık ben bunu yıllardır yapıyorum diyor. Metabolizmamıza ne oluyor gerçekten az yiyince?
Bir insan yaratılış olarak hayatta kalma üzerine kurulmuş bir mekanizma diyebiliriz. Ve biz kıtlık durumlarında çünkü eskiden kıtlık durumları oluyordu, uzun süreli açlıklar oluyordu. Vücudun bir şekilde bir adaptasyon sağlaması gerekiyor. Düşük enerji vermeye başladığımızda tıpkı telefonlarımızın güç tasarruf modu gibi düşünelim.
Doğru.
Bazı uygulamalar evet bazı uygulamaları açmıyor. Telefon bazı şeylere kısıtlama getiriyor. Belli yerden sonra fotoğraf bile çekemiyoruz artık. Aynı onun gibi vücudumuz bazı sistemleri yavaşlatıyor. En çok gördüğümde sindirim sisteminin yavaşlaması, işte bağırsak hareketleri
Evet.
vesaire. Yine enerji yakımı gittikçe düşüyor. Biz ne kadar uzun süre onu düşük kaloriye adapte edersek vücut o kadar adapte olmaya başlıyor ve bazal metabolizma hızı haliyle düşüyor. Tabii düşük kaloride kaslar da beslenemediği için belli bir miktar kas da düşüyor. Yağlar da gidiyor ama kas çok hızlı eriyen bir şey. Eğer kilidi açılırsa gerçekten çok hızlı kaybedilen bir şey. Geri de yerine konulması çok zor bir şey. Böylelikle tüm metabolizma hızımız düşüyor. Bunun yanında düşük enerji alan insanlar daha az hareket etmek istiyor. Çünkü enerji yok ve günlük aktivitelerinde azalma meydana geliyor. Tamamen komple günlük enerji harcamaları da düşüyor. O yüzden ne içsem ne yesem hep bana yarıyor. Ben çok düşük kalorilerle idare edebiliyorum diyor. Mesela ben bunun en çok sinyalini şöyle görüyorum. Mekanizmalar yavaşlıyor artık demiştim ya. Açlığı hissedemiyorlar belli bir yerden
Evet,
sonra.
o
Gerçekten
sinyaller
açlık.
duyulmuyor.
Çünkü açlığın o kadar böyle vücut adapte olmuş ki dediğim gibi kıtlığa uyum sağlayabilen bir vücudumuz var. Haliyle bizi açlığı hissedemiyoruz. Fizyolojik olarak tekrar normale dönmek istiyorsak o kalorinin kademeli olarak artırılıp aynı zamanda kas inşası da sağlanması ve birazcık işte bedenin sinyalleri üzerine çalışılması gerekiyor. Belli bir yerden sonra vücudumuz yavaş yavaş sindirimini hızlandırmaya başlayacak. Kas kazanımıyla birlikte sağlığımıza kavuşacağız. O yüzden dediğim gibi burada olan şey tamamen metabolik adaptasyon diyoruz. Metabolik adaptasyon kilo verirken her dönemde gerçekleşebilir. Biz kilo verirken her kalori düşürdüğümüzde zaten vücudumuz adapte olur. Ama çok uzun süre çok düşük kalorilere adapte olabiliyor vücudumuz ve geri tekrar tersine çevirmek biraz emek istiyor.
Evet ve sürdürülmesi bunun çok zor. Yani ben hatırlıyorum az kaloriler alırken saçlarım dökülüyordu. Ben televizyonun karşısına falan oturamıyordum. Direkt uyumaya başlıyordum. Yani
Evet.
her şansım olduğunda uyur pozisyona geçiyordum. Kabus gibiydi yani bir çeşit. Çok
Yani
zordu.
şöyle uyku bizim aslında bir nevi yenilenme yerimiz. Enerji ihtiyacımızı karşılayan yer. Biz enerjisiziz. Yeterli beslenemiyoruz. Vitamin mineral eksiklikleri oluşmaya başladı. Protein alamıyoruz. İşte tırnaklarımız çatlamaya başlıyor. Kırılmaya başlıyor. Saçlarımız dökülüyor. Cildimiz kurumaya başlıyor. Kansızlık vesaire başlıyor bu sefer de. Enerjimiz düştükçe vücut sürekli uyumaya gidiyor. Depresif olmaya başlıyoruz. Bunlar tamamen işte bizim yetersiz beslenme, düşük kalorinin getirdiği yan etkiler.
Ve sonrasında da yemeye başladığımızda da ilk dönemdeki şişkinlik doğal mı sence? Normal mi?
Böyle mesela bunu şöyle örnek verebilirim. Çok uzun süre kısıtlamayla yaşayan anoreksiklerde bizim ilk gördüğümüz şey hep karın çevresinde yağlanma ve şişkinliktir. Bunun sebebi vücudun organları ilk korumaya alması. Yani çünkü çok uzun bir süre enerjisiz kaldık ve önce diyor ki hani bu enerji kısıtlı olabilir. Vücudumuz çok akıllı, çok farklı şeylere adapte olabiliyor. Yani belki de sınırlı bir şey sezonundayız. Hani yiyecek sezonundayız. Sonra tekrar kıtlığa gireceğiz. Önce korumam gereken yer diyor organ çevresi diyor. Önce organlarımızın çevresini yağlandırmaya başlıyor. Sindirim sistemi henüz çok hızlı olmadığı için şişkinlik yaşamamız çok muhtemel. Zaten o belli bir yerden sonra düzelecek. Bir sürü işte mikrobiyota vesaire de kaybettik yetersiz beslenmeden. Bu zamanla sonrasında anoreksiklerde de görüyoruz biz bunu. Zamanla o yağ vücudumuza dağılıyor. Ama her zaman yağ kazanımı korkutmasın insanlar için. Vücudumuzun yaşaması için belli bir yağ kazanımı şart. Eğer siz normal beslenmeye başladığınızda belli bir yağ kazanımı oluyorsa o ihtiyacı olan yağ kazanımıdır. Yani böyle direkt her kilo alma kötü kilo alma anlamında değil. Onu da
Direkt
hatırlatmak
kalçam
isterim orada.
yağlandı değil yani.
Evet, hayır. O yüzden ilk başlangıçta bu karın şişkinliği, orada yağlanma çok normal. Burada biraz sabır ve dediğim gibi dediğimiz aşamaların sürdürülmesi gerekiyor ki asıl işte sağlıklı görünüme ulaşabilelim.
Evet, korkmadan yola devam etmek lazım. Bedenimize biraz
Kesinlikle
güvenmek
bunlar
lazım o dönemde.
bedenimizin geçici tepkileri. Zamanla zaten yemeye başladığımızda sindirimimiz düzelecek, dağılımlar daha normal. Vücudumuzun şuna alışması gerekiyor. Evet, ben yeterli enerji alabiliyorum. Kıtlık dönemi görünmüyor önümüzde deyip bunu artık benimsemesi gerekiyor.
Peki o ne kadar bir zaman alıyor? Yani tabii ki insandan insana değişir. Ne kadar
Yani
kısıtladığına bağlı.
şöyle söyleyeyim, ben stajyerken ortalama olarak mesela bir anoreksik, ciddi bir anoreksikte yani bu birkaç yılı da bulabiliyor ama duruma göre birkaç ayı bulduğu da oluyor. O yüzden net bir sayı vermek doğru değil. Ama mesela normal beslenme, mesela anoreksik demeyelim, normal kısıtlı beslenmeye alışmış bir kadında ortalama olarak artık sindirimin birkaç aydan sonra rahatladığını görüyoruz. Çok daha düzenli acıkmaya başlıyor. Acıkmak çok büyük bir nimet bu arada.
Evet.
Acıkabilme duygusu, ondan sonra doyma sinyallerinin anlaşılabilmesi, düzenli olarak tuvalete çıkabilmek, artık yemek yemekten dolayı oluşan ödemin ortadan kalkması, sindirim problemlerinin ortadan kalkması. Tabii vitamin mineral değerlerinin dolması daha uzun sürüyor ama dediğim gibi bunlar vücudun ilk gösterdiği sinyaller oluyor. Şişkinlik de zaten bağırsak sisteminin düzelmesiyle birlikte gidiyor. O
Evet.
şekilde.
Peki karbonhidratların korktuğumuz kadar kötü mü karbonhidratlar? Ne yapıyorlar karbonhidratlar bedenimizde? Var mı bir yaptıkları iyi bir şey?
Karbonhidratlar gerçekten ben şöyle söyleyeyim hem keyfe hem şifa anlamında iyi gelen besinler. Karbonhidratların vücudumuza birçok faydası var. Vücudumuz için ilk enerji kaynağı karbonhidratlardır. Yorucu değildir. Çok hızlı bir şekilde enerjiye dönüştürülebilir ve beynin ortalama bir gün için 130 gram glikoza ihtiyacı var. Yani 130 gram karbonhidrat sabit kafadan var zaten yani direkt. Ve aynı zamanda bizim karbonhidratlarımız lif içeriyor. Aynı zamanda B grubu vitaminlerini de içeriyor. Prebiyotik besinler de var içerisinde. Bağırsaklarımız için de önemli. şimdi insanlarda şöyle bir yanılgı var. Karbonhidratlar elzem değil, o zaman ne gerek var? Yani vücudumuz zaten şey yapmıyor. Halbuki bu şu demek, bir yere yürüyerek gitmek var, bir de bir yere artık arabayla gidebilmek var. Karbonhidratlar bize o araba lüksünü sağlayan kısım. Hem keyiflidir, hem doyurucudur, hem tatmin edicidir. Hem de dediğim gibi vücudumuzun enerji kaynağıdır. Beynimizin çalışması için gereklidir. Bağırsak sağlığımız için, vitamin mineral desteği için gereklidir. Karbonhidratların kilo aldırmayla bağlantısı yok. Ancak insanlar çoğunlukla karbonhidrat içeren besinlerin aşırı tüketimi. Aslında onlar sadece karbonhidrat içermiyor. Örnek vermek gerekirse pizza yiyerek kilo alan birisi, içerisinde yağ da var, protein de var, peynir var sonuçta içerisinde. Kompleks bir besin. Ancak insanlar onun sadece altındaki hamuru baz alarak işte bununla kilo aldım. Halbuki pizza da doğrudan kilo aldıran besin değil. Yanlış anlaşılmasın. Overeating dediğimiz fazla yeme dönemi. Enerjinin fazlası kilo olarak depolanıyor. Karbonhidratların 1 gramı 4 kalori, proteinin 1 gramı 4 kalori, yağların 1 gramı 9 kalori. Esasen yağlar sanki daha kötüymüş gibi duruyor karbonhidratların yanında. Hatta öyle bir şey yok tabii ki de, ama dediğim mesele şu. Bizim kilo almamız tamamen yaşam tarzımızla alakalı bir şey. Herhangi bir besin grubu, makro besin öğesi vesaire değil.
Doğru, ben de hep onu derim. Yani kötü yemek yok, kötü yeme alışkanlıkları vardır.
Kesinlikle öyle.
Ben.
Yani dediğim gibi aslında çok fazla yediğimiz şeylerin içerisinde hep mesela hamur işi vesaire diyoruz, atıyorum poğaçayla simitle, ama onlar aynı zamanda yağ da içeriyor. İçerisinde peynir olup olmamasına göre protein de içeriyor mantıken. Hamburger de öyle. Bizim buradaki şey besinlerin tüketiş biçimimiz, genel olarak yaşantımızda hangi besinlere ağırlık verişimiz, yaşam tarzımız, hareketsizliğimiz gibi gibi birçok faktör var.
Çok güzel anlattın. Peki sen nasıl çalışıyorsun? Diyet listesi veriyor musun? Nasıl bir çalışma felsefen var?
Şimdi şöyle, esasen ben ilk amacım, yani benim ilk amacım danışanlarıma bedenin ihtiyaçlarını anlayabilmelerini sağlamak. Başlangıçta kılavuz niteliğinde, bu sağlıklı beslenmek isteyenlerde kılavuz niteliğinde bir liste oluşturuyoruz ve danışanlarından bir hafta boyunca kendilerini gözlemlemelerini istiyorum. İşte yeterli geliyor mu, neler ekleyebiliriz, neler yapabiliriz. Biraz böyle vücutlarını tanımaya başlıyorlar. Bu listeler oluşturulurken de ben tabii ki de danışanlarıma hayat tarzlarını soruyorum, kaç öğün tükettiklerini. Çünkü onların kaç öğün tüketmelerini ben saygı duyuyorum. Tabii eğer böyle az öğün tüketip yeme krizlerine falan giriyorlarsa arttırıyoruz orada kendisini bilinçlenmesi açısından. Bu şekilde ben de yasak yok. Hiçbir besini yasaklamayı doğru bulmuyorum. Ben de şu var, dengeli beslenme dediniz. Benim için iyi veya kötü diye bir besin yok. Her besin grubunun dengeli bir beslenmede yeri olacağı düşüncesindeyim. Bizim amacımız dengeyi bulmak. Yani %80, %20 kuralı benim hep kendi hayatımda da danışanların hayatına da yerleştirdiğim bir şey. Çünkü hem keyifli hem şifalı besinleri tüketmek, hem mental hem fizyolojik sağlığımızı destekleyeceği için listelerimiz de aslında bu yönde gelişiyor. Ve listelerime ben direkt yemek ismi vesaire yazmıyorum. Tamamen hem tabak modelini, sağlıklı tabak modelini baz alıyorum, hem de besin gruplarını baz alıyorum. Kadınlarda benim en çok gördüğüm şey yetersiz protein tüketimi. Özellikle oraya yöneliyoruz. İşte makarna, pirinç vesaire korkulan grup oluyor zaten. Özellikle onları eklemeye çalışıyorum her öğünde. İşte meyve tüketimi vesaire. Dengeli bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Kilo verme hedefimiz varsa daha böyle makul miktarlarda kalori açığı oluşturup bir süreç izliyoruz. Aynı zamanda danışanlarıma bir egzersiz alışkanlığı oluşturmaya çalışıyorum. Her zaman mottom şudur: bir büyüktür sıfırdan. Mükemmeliyetçi bir yaklaşım iyinin tersidir. O yüzden ne listede ne bir şeyde mükemmeliyetçi olmayalım. Eski diyet alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor ve bedenimizi beslememiz gerekiyor. İlk hedefimiz bazen yeme alışkanlıklarımızı düzeltmek oluyor. Bazen de tamamen kalori açığını nasıl oluşturacağını bilmeyen birisi için onu öğretmek oluyor. Tamamen kişiye göre şekilleniyor diyebilirim.
Bu da bu sonraki soracağım sorunun da cevabı tabii ki de kişiye göre değişir ama böyle sağlıklı bir diyet modeli izlerken verilen kilo bir haftada ne kadardır aşağı yukarı? Tabii ki de kişiye göre değişir
Şöyle.
ama.
Tabii kişinin başlangıç kilosuna göre, bir önceki beslenmesine göre çok değişiyor. Atıyorum, bana çok böyle aşırı işlenmiş gıda tüketip zaten halihazırda vücudu su tutmuş bir şekilde geliyorsa, ne yaparsa yapsın hemen ilk haftalarda su atıyor. Ama ben şuna çok dikkat ediyorum: kalori açıklığının büyüklüğüne göre de değişir. Ben çok yüksek kalori açıklıklarından başlamıyorum. Özellikle kişiyi önce tanıyorum. Bazen şey yapıyoruz: Hiç kalori açığı oluşturmayıp mesela hedefimiz 300 kalorilik açık oluşturmak diyelim ki ben bunu bazen haftalara bölüyorum. Adım adım gidelim oluşturalım. Alışsın fizyolojik olarak. Bazen işte bir anda başlıyoruz ama her zaman düşükten başlayıp en son geleceğimiz noktaya kadar geliyorum. Bu modeli uyguluyorum. Çok düşük kalorilere hiç inmedim daha bu zamana kadar. Kadınlarda dahil. Burada ben haftalık ortalama olarak kilomuzun %1'ini vermek yeterli diyorum. %1'den daha fazlaya çıkıyorsa kas kaybetme riski de var. Yani şöyle diyebilirim ki 100 kiloluk birisi ortalama olarak 1-1,5 kilo kaybedebilir haftalık olarak yüksek bir kilodan başladığı için. Ama 60 kiloluk bir kadının 600 gram vermesi en yüksek miktar diyebilirim, öyle söyleyeyim. Yavaş verin. Emin olalım kastan. Benim bazı danışanlarım gerçekten mesela biz bayağı çalışmışız. Toru topu 3 kilo vermiş ama 4-5 beden incelen insanlar var 3 kiloyla. Özellikle o yağ kas dengesi bizim için çok çok önemli.
Ve sürdürülebilir olması.
Kesinlikle. Yani zaten bilimsel olarak da argümanlarda şu yer alıyor. En başarılı diyet kişinin sürdürebileceği diyet. Şimdi bir sürü diyet modeli var. Ben hiçbirini direkt oradan ötülemiyorum. Sadece hayata uyarlanabilir olması çok önemli. Aralık doğrusu mesela kilo vermek için başarılı olan insanlar da var. Çünkü kalori açığını yapmak kolay olabiliyor. Ama çoğu insan özellikle yeme bozukluğu geçmişi olan veya hemen yeme bozukluğunun içine girmeye müsait olan bünyeler için çok riskli diyetler bunlar. O yüzden doğrudan bir diyeti önermek yerine sana ne iyi geliyorsa ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bana iyi gelen sana iyi gelmeyebilir de.
Made birazcık şeye göre, her kişiye
Evet.
göre. Peki sen yeme bozuklukları çeken insanlarla ya da çekmiş insanlarla çalışıyor musun? Öyle bir ya da kimlerle sporcularla çalışıyorsun sanırım. Onu söyledin az önce.
Sporcularla çalışıyorum. Onun haricinde bir de normalde işte egzersiz yapıp egzersize göre nasıl beslenmek istiyor, işte vücut kompozisyonu değiştirmek isteyen bireyler var. Bir de geçmişte yeme bozukluğu yaşamış, klinik boyutu atlatmış olması gerekiyor. Çünkü ben
Tabii.
direkt klinik olarak eğitimini almış değilim. Ben önce konuşuyorum. Eğer testse önce teste yönlendiriyorum doğrudan. Ancak artık kendini her şeye hazır hissediyorsa yeme alışkanlıklarını düzeltme, kendini tanıma adına daha böyle şefkatli bir beslenme yaklaşımı yapıyoruz. Ancak atıyorum işte tam olay benden çıkıyor. Diyet yapmaya müsait olmayan bir bünye ve sezgisel yeme çalışması gerekiyor. Ya zaten onu çok belli ediyorken hemen sezgisel beslenme çalışan meslektaşlarıma aktarıyorum. Aslında bir işbirliği içindeyiz.
Çok güzel. İnsanlar sana nereden ulaşabilirler? Çok çünkü bilgili konuşuyorsun, kendine özgüvenin çok güzel. Bugüne kadar seni yıllardır takip ediyorum, paylaşımların çok güzel. Eminim sana ulaşmak isteyen bir sürü insan olacaktır. Nereden ulaşabilirler sana?
Şu an için Instagram üzerinden direkt mesaj yoluyla veya Instagram'da bulunan iletişim araçlarıyla bana çok rahat bir şekilde ulaşabilirler bu şekilde.
Ben Instagram şeyini handle'ını da show notlara yazacağım ama istersen bir de sen buradan söyle.
Tabii ki de. Diyetisyen Şeyma Atasoy direkt yazdığınızda direkt benim hesabım DYT Şeyma Atasoy şeklinde hesabımı göreceksiniz.
Tamam. Çok teşekkürler Şeyma. Beni kırmadın.
Rica
Buraya geldin. Zamanını ayırdın. Bugünlük bu kadar diyelim. Umarım bu bölümde kendinizden ve yaşadıklarınızdan bir şeyler bulabilmişsinizdir ve ufacık da olsa yeme bozukluklarından yaralanmış bir cana faydamız dokunmuştur. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Unutmayın, günden güne, öğünden öğüne iyileşiyoruz. Eğer iyileşmek için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, ben yeme bozukluklarında uzman beslenme koçuyum. Danışanlarımla online görüşüyorum. Bana Instagram'dan @antidietfoodie'den ya da web sayfamdan www.iremblazo.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'i faydalı bulduysanız, yorum bırakırsanız ve takibi alırsanız, görünürlüğünü artırarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Tekrardan zamanınızı ayırıp dinlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Sağlıkla kalın.